TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İstanbul'dan merhaba. Aşk ve Ahlak programında bu hafta da sizlerleyiz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Fatih Çıtlak, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım Bey ile birlikte bugün sizlerle birlikte olacağız. Fatih Hocam, stüdyomuza hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk. Sağ olasınız.
Aşk ve Ahlak programında bugün ahlakın özü, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlaktan konuşmaya devam edeceğiz.
Evet.
Bu şekilde konuşmuştuk en son sizinle.
Evet, evet, evet. Yani onu vaat ettik, onu muhakkak konuşalım. Şu ilk defa dinleyen kardeşlerimiz olabilir, programı ilk defa böyle merak edip birbirinin tavsiyesiyle dinlemek üzere radyosunun başına oturmuş olanlar bulunabilir. Şunu anlattık, arşiv programlarında zaten bulacaklar ama 10-15 saniyelik diyebileceğimiz özetle aşk ve ahlak insanın ekstra yapacağı, böyle önemsiz olan, aslında önemli işler var ama bunlar da olsa iyi olur gibi düşünülecek bir şey değildir. Buraya kadar hep bunu konuştuk. Aşk ve ahlak insanın olmazsa olmazlarındandır. İnsanın mahiyetini, karakterini, şahsiyetini diğer cinslerden ayıran en önemli özelliktir. Fakat dedik ki, siz de hatırlarsanız konuşurken, daha somut örneklerden hareket ederek, yani şimdi aşk, ahlak, sevgi falan denildiğinde bunlar havada uçuşur ama bir çocuk sevgisi denildiğinde herkes frekansını ayarlar, volümü biraz daha açar, sesi, aa bak bu benimle alakalı diyebilir. İşte ihtiyarlık, yaşlılık, sıkıntı, aile falan deyince insanlar hemen kulak kabartır. Dolayısıyla biz biraz daha mefhumları, kavramları, güncel hayatımızda aradığımız özellikler ve ahlak olarak bakalım. Fakat şu anda ben dinleyicilerimizi uyarıyorum. Kendi bildikleri kavramlar üzerinden değil, duymuş olduğu kavramları bir de bizim bu 3-4 programdır süzerek getirdiğimiz ölçüler içerisinde bir dinlesinler. Yani doğruluk dedik, cömertlik dedik, iyilik dedik, yardımseverlik dedik, merhamet diyeceğiz, bunları konuşacağız. Fakat bunları ha merhamet, ben bunu biliyorum, evet doğruluk çok lazım diye dinlemesinler. Bakalım bizim bu çerçevede yaptığımız doğruluk tarifleri onların ne kadar doğruluk mefhumlarını ve anlayışlarını karşılıyor. Lütfen bunu mukayese etsinler.
Farklı çünkü, bir metodoloji belki de geliştireceğiz.
Evet, farklı bir metodoloji çünkü bir hadiseyi tahlil etmek için bulunduğunuz yer çok önemlidir. Aynı yerde bulunsanız bile şu binanın birinci katıyla en üst katı arasında 180 derece farklı, 360 derece farklı, sadece ve sadece bir manzara farkı bile vardır. Biz şu anda sadece belli şeyleri duyup bizim için tamam demekle geçiyoruz. Bugün asrımızın en büyük felaketi ve jenerasyonlarımızı tehdit eden şey, bir şeyi duymakla anlamanın, bir şey hakkında genel bilgi edinmekle onu tamamen yapmanın aynı şey olduğunu zannediyoruz. Bir şeyi duymakla tecrübe etmeyi aynı kategoriye koyuyoruz. Sanal ortamlarla biz bunları başardığımızda, sanal bir ortamda doğruluk, merhamet, sempatik falan, muhabbet gibi şeyleri karşıladığımızda bu bize yetermiş gibi kabul ediyoruz. Hayır, biz burada radyodan fakat insanın kalbine ve hayatına dokunan bir şey yapmak iddiasıyla buradayız ve o yüzden nefes tüketiyoruz, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Doğruluk meselesi. Niye doğruluğu, bu ahlakı anlatırken ilk mesele somut, müşahhası örnek olarak inceledik? Çünkü doğruluk dediğimizde bizim sadece bir şeyi doğru konuşmamız yetmez. Kendimizi doğru anlamak da doğruluğa girer.
Temeli budur belki de.
Temeli, yani temellerden birisi budur. Mesela bir insanın sadece doğru söylemesi, bu dolu, bu boş, şu evde yok, bu evde var, İşte ben şu yaştayım, ben şunu severim, sevmem demek doğruluk değildir. Biz acaba doğruluk dediğimizde bu kavramdan ne anlıyoruz ve ne anlamamız gerek diye bir soru sorarsak, bunun ilk anlatılacak cümlesi şudur. Anlattığımız, açıkladığımız perspektifte. Kendimizi doğru anlıyor muyuz? Biz kendimizi ne kadar doğru biliyoruz? Yani biz kendimizi doğru zannediyor muyuz demiyorum, dikkat ederseniz.
Kendimizi doğru anlıyor muyuz? Evet. Bu ne demek hocam? Yani şu mu?
İnsanın kendisini bilmesi de.
Kendimizi bilmek nasıl olur? Yani kendimizi tanımlamak mı? Anlama, duygularımızı anlamak mı?
Çok güzel.
Nasıl zaten bir insan olduğumuzu farkında olmak mı?
İşte harika. Bu soruyu sormaya başladığınız zaman zaten insan olduğunuzu gösterir. Yani siz kendinizi doğru anlıyor musunuz? Ben acaba kendimi doğru anlıyor muyum sorusunu soran bir insan, bizim ahlaki prensiplerimize, dinimizden aldığımız medeniyet terbiyemize göre bir insan, insan olmaya adım atmıştır. Emekleyen çocuk gibidir, sıralı yürüyen çocuk gibidir. Ben kendimi doğru anlıyor muyum? Çünkü bir insan kendisini teşhis etme noktasında bir gayret içerisinde olmazsa, ne kadar doğru şey kendisine gelse de o eğri kap içerisinde yine kirlenecektir. Doğruluk önemli. Şöyle bir insanlık tarihine bakalım. Doğruluk ne kadar önemli? Hazreti Adem'den başlatacağız insanı tabii ki. Yani insan diyorsak Hazreti Adem'den başlayacağız. Hazreti Adem'den evvel insan var mıydı? Hayır, yoktu. Çünkü insan Allah'ın ruhundan ruh üfürdüğü zata denir. Allah'ın ruhundan ruh üfürmediği bir kişi insana benzer bile olsa insan değildir. Şu anda da insana benzeyen varlıklar vardır. Ama bizim soyumuz onlardan gelmediği gibi. Bunların hepsinin müşterisi var Nesibe Hanım. O yüzden bir şekilde vitrine koyuyorum ki onu beğenmezlerse bunu alsınlar diye.
Eyvallah. Yani şu anda insan gibi görünen şahsiyetlerden mi bahsediyoruz bu durumda?
Belki insan gibi görünen bir mahlukat, hayvan cinsi olanlar var. Maymunlar, şempanzeler gibi. Bir de insan suretinde olduğu halde maymun iştahlı olan, taklitte kalan, hakikati bulmayan kişiler var. Lütfen bu noktayı siz beni getirin tekrar. Ben Hazreti Adem'den başlayayım.
Peki.
Hazreti Adem'den başlıyoruz. Meşhur sahne. Hazreti Adem bir habbe, kendisine bir tane gösterildi. Danelerin bulunduğu bir ağaç vesaire gösterildi. Bu ağaca yaklaşma denildi. Hazreti Adem de zaten o ağaca yaklaşmamıştır. Onun cinsinden başka bir ağaca yaklaşmıştır. Bunları da nokta atışı yaparak söylemek zorundayım. Çünkü neden? Şu anda o kadar bir bilgi kirliliği var ki, biz Adem şöyle oldu, indi Hazreti Adem aleyhisselam falan derken, eğer bir insan bu Adem aleyhisselamı farklı kaynaklardan okuyorsa, biz onların sözünü tasdik ederek üzerine konuşuyor gibi oluruz. O yüzden bizim anlattığımız kaynaklardaki detayları zikretmek zorundayız. Mesela Hazreti Adem elma yiyerek çıkmamıştır cennette. Elma değildir. Elma bugün pagan kültürünün devamı olan Hristiyanlıkta kabul edilen şekildedir. İşte bazı bilgisayar firmalarının dişlenmiş elmayı göstermelerinin sebebi aslında cennetten düşmeye razı olup biz bu dünyada keyif edelim, biz de buranın tanrısıyız havasında bir meydan okumadır. Bu algıları da konuşmamız lazım. Yani biz burada aşk ve ahlak konuşurken dışarıda ne olup bittiğini anlamıyor değiliz. İnsanın hayatında 100 yanlış, 100 sahte varsa o 100 sahteyle bir tane doğruyu bulması çok kolay olmayabilir. Bir tane doğru varsa insanın hayatında, bu 2 kere 2 4 eder sözüyle bile bizim hayatımıza yerleşmiştir. O bir tane doğru vesilesiyle diğer doğruları da bulabilirsiniz. Hazreti Adem ne yapmıştır? Cennetten çıkartılmıştır.
Yasak elmayı yememiştir ama.
Evet. Habbeden, Kur'an'ın tabiriyle daneden, o ağaca gitmemiştir de cinsinden. Tamam, bu hadise olmuştur. Tabii bunun detaylarına baktığımızda daha farklı boyutları var. Müstakil bir programdır. Biz oraya girmeyeceğiz. Fakat bir de bundan evvel şeytanın Adem'e secde etmeyişi vardır. Şeytan Adem'e secde etmediği zaman Allah Teala niye etmedin? Sen beni ateşten yarattın, ateş daha üstündür, onu topraktan yarattın dedi. Mukayese yaptı. Mukayese yapmak için kendini de doğru anlamak lazım. Kendisini doğru anladığını ifade etti şeytan. Yani Allah'tan daha iyi bildiğini.
Ya ben ateştenim dedi.
Ben ateştenim dedi. Bu doğru bir sözdür. Fakat kendini bilmeyen için ağzında yanlış bir sözdür. Allah Teala onu ateşten yarattığını bilmiyor muydu? Adem'i de topraktan yarattığını bilmiyor muydu? Biliyordu. Emir verdi mi? Verdi. Peki bu doğru sözün şu anda yanlış fiili açıklamaya yeterli pozisyonu var mıdır? Yoktur. Burada ne yapmış oldu? Kendisini doğru kabul etti. Kendisini doğru kabul etmek hiç de masum bir günah değildir. İnsanı Allah'la karşı karşıya getirir. Ve sonra ne oldu? Bu doğru hissetme ama aslında yanlış pozisyonda olma, şahsiyetten uzaklaşma halini beraberinde getirdi. Ve şeytan cennetten kovulmasına rağmen bana biraz mühlet ver dedi. Ayet-i kerimede böyle. Hicr suresinde var, başka surelerde var. İsteyen kardeşlerimiz bakar. Şimdi bendeniz burada ayın çatlata çatlata ayet okuya okuya programa girmiyorum yani. Mevzuyu anlatmak istediğim çok merak edenler bakarlar. Hicr suresinde destan gibi yazılı bunlar detaylarıyla. Sonra şeytan dedi ki madem bana mühlet verdin, yemin olsun ki sen beni azdırdığın gibi ben de kullarını azdıracağım dedi. Yani bu mümkün değil aslında. Fakat orada bir detay daha var. Çok dikkat edin lütfen. Kıymetli dinleyenlerimiz çok dikkat etsinler. Ben senin ihlaslı kullarını azdıramam, onları yoldan çıkartamam diye de bu beyanatı da yaptırdı Hazreti Allah. Ben senin has kullarını çıkartamam. Samimi kullarını azdıramam diye şeytan bunu da ikrar etti. Ve kovuldu. Allah Teala hadi defol, mühlet verdiklerimden sen buyurdu. Şeytanı tard etti. Şimdi hadiseye bakın. Bu burada dursun. Adem ne yaptı aleyhisselam? Cennetten çıkartıldıktan sonra işte üzerine giyebileceği bir şeyler aradı, ağaç yapraklarıyla örtünürken Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi sen beni affeyle. Ben hatta nefsime zulmettim ben. Affeyle dedi. Sen beni azdırdığında istemeseydin yedirmezdiğinde falan kafa tutmadı. Çünkü kendisini ne kadar biliyor? Kendisini o hakka yöneldiği kısmıyla bilebilecek. O şahsiyetiyle beraber hatasını Rabbine karşı kabul etti.
Şimdi Hazreti Adem de burada kendini bildi.
Evet. Hazreti Adem'in
şeytan
burada kendini.
Şeytan da kendini bildi.
Şeytan şeytanın kendini doğru bilmesiyle
bildi. Adem kendi haddini bildi. Bilmesi farklı.
Tabii. Adem haddini bildi. Kendini doğru tanımakla. Şeytan kendisini yanlış tanımakla haddini aştı. Zaten bakın. Bu ezber yapmaya alışık ve şu anda beklediğimiz soruları ve konuşmaları yapmaya yönelik ben bir muhafazakar kesimi de kastediyorum burada, hiç kusura bakmasınlar. Onlar kendine göre bir ezber yapmışlar. Şu anda da üç cümle sonrasını merak ediyorlar, şunu da söyleyecek diyorlar. Bu kafayla yürümez bu iş. Yani en önce anlatılanı dinlemek lazım, baştan dinle diye başladık zaten. Bu iş dinlemekle olur. Dinlemeden bu iş akmaz. Hazreti Adem kendisindeki doğruluğu bulduğunda, doğru tahlili yaptığında haddi aşmadı. İnsan kendi nefsinde yanlış teşhis koyduğunda haddi aşar. Hem kullara karşı öyle, hem Allah'a karşı öyle. Yani kullara karşı yaptığımız ahlaksızlık dediğimiz şey, Allah'a karşı yaptığımız günah dediğimiz şeyler, aslında kendimizi yanlış tanımamız ve kendimizi doğru kabul etmemizden ileri gelir. O doğruyu bulduysak ne âlâ. O zaman hemen bunun mahsulünü göster derler. Bu kayısı ağacıysa meyvesi nerede? Bu karpuzsa hani dalında? Bir insan kendisini doğru tanıyorsa onda ilk zuhur eden şey, ilk ortaya çıkan şey Allah'a yakınlık duygusu, haddini bilmek, edep, kullara karşı da saygıdır. Dolayısıyla bu doğruluk dediğimizde biz bu doğruluğu çocuğumuz okula gittiğinde doğru konuşması, efendim filanca bir şey yaptığında eşimiz bir şey bize bir şey anlattığında doğru anlatması, ticaret yaptığımızda vaktinde para ödenmesi gibi sadece işin bize dokunan kısmıyla alakalı bir doğruluk kavramını konuşuyoruz. Doğruluk bizim hayat memat meselemizdir. Doğruluğu kendi doğru tahlilini yapmamış bir insana müdürlük, makam, ilim, para, saltanat bunlar hem kendi başına beladır hem bütün insanlığa beladır. Bugün bir namussuz insana, bir ahlaksız insana siz üniversite diplomaları verseniz, tıpta binlenmede efendim kariyerler teklif etseniz, bakanlıklar verseniz ne yapacağını herhalde tahmin edersiniz. Biz bunu tahmin ederken kendi nefsimizin aldığı şeylerle şımarıp şımarmadığını, nasıl bir karakter çizip çizmediğini merak bile etmeyecek durumdayız. Hala çocuğumuz yalan söyledi mi, eşim bana doğru konuşuyor mu diye işin bu tarafını kovalıyoruz. Mesele bu kadar basit değildir. İnsanın doğruluğunu anlayabilmesi için çok güzel bir soru sordunuz programın başında. Bunu nasıl anlayacak dediniz. İnsan hekim bile olsa kendisini tedavi edemez. Dünyanın en güzel insanı olsa, en estetik uzmanı bile olsa en azından en hafifinden bir aynaya muhtaçtır. İşte o sebepten dolayı şimdi eski anlattığımız konuların ehemmiyeti kendisini gösterecek.
Evet.
insanın Allah tarafından bu aydınlanışını ona yansıtacak ve birebir olarak ona gösterebilecek bir insan aynasına ihtiyacı vardır. Bedenimizi düzeltmek için camdan kumdan bir aynanın yansımasıyla ve illa ışık lazımdır. Bunu yapabiliriz. Fakat ahlak nasıl düzelecek? İnsan kendisini nasıl tanıyacak? Kendisi gibi aynı cinsten yaratılmış fakat karşısına geçtiğinde bu lunaparklardaki aynalar gibi değil. Bir tanesine gidersin topaç gibi görünürsün. Bir tanesine gidersin 5 metre görünürsün. Ağzın kocaman görünür. Hatta gülersin bile bu ayna beni nasıl yansıtıyor diye. Abuk sabuk eğri büğrü satı bozulmuş tozlanmış bir ayna değil. Bu ayna doğrudan senin kalbini bile yansıtabilecek bir ayna olması lazım. Kimdir bunlar? Hazreti Adem aleyhisselamın lakabı Safiyullah'tır. Allah'ın saflaştırdığı, tertemiz ettiği. Bir insan kendi hayatıyla alakalı önemli paradigmaları, nefsinin efendim duruşuyla alakalı fikirleri Hazreti Adem örneğine bakarak mükemmelen öğrenebilir. Ama burada bir şey daha devreye girmesi lazım. Sizin buyurduğunuz gibi doğru his. Hazreti Adem'i okurken abuk sabuk bir efsane gibi değil, birebir kendisiyle alakalı bir insandan bahsedildiğini bilmek kaydı şartıyla Hazreti Adem'i öğrenmesi icap eder. Safiyullah, Allah'ın saflaştırdığı, tertemiz ettiği, günah dese günah değildir ki, her türlü ortamda, varlıkta yoklukta, hazerde, evlilikte, çocuğu katilken bile, her türlü ortamda, Hazreti Adem'in bütün vasıflarıyla şöyle bir baktığımızda Allah'a kulluk noktasında nerede olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Ve mükemmel dokunuşları da o peygamberlerin getirdiği silsileden çözüp Efendimizin mükemmelliğini de öyle anlayabiliriz. Yani Hazreti Adem'i boşuna mı anlatıyor Hazreti Allah? Hazreti Musa'yı, İsa'yı, Yusuf Aleyhisselam boşuna mı anlatıyor Hazreti Allah? Nuh'un tufana gark edişini, İbrahim'i, İsmail, Zebihullah'ı, Hazreti İshak'ı bunları boşuna mı anlatıyor Hazreti Allah? Bu mükemmellikleri görüp en mükemmeli Hazreti Muhammed Mustafa ayinesine yüzümü çevirip doğru olarak kendimi anlamış mıyım onu görmek için. O halde Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar peygamberlerin hepsi doğrudur. Doğru insanlardır, sadık insanlardır. Hep sıdıkları, sıdk kelimesiyle sadık oluşları Kur'an-ı Kerim'de nazarımıza verilir. Sadık şeklinde de bazı peygamberlerin bizzat isimleri zikredilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın kademe sıdkın lisane sıdkın fi mak'adi sıdkın. Bütün bir insanın oturuş, kalkış, geliş, gidişindeki doğruluk olarak da Efendimiz zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Bu tarife hiç kimse dikkat etmiyor maalesef. Peygamberleri anlamadan bir insan Efendimizin güzelliğini anlayamaz. Mesela şu programın anlattığı güzel bir seviyeyi bir insanın anlaması için birçok programdan sonra bu programı dinlemek mecburiyetinde kalması gibi. İlk program buysa anlayamaz belki. İnsan mükemmeli anlaması için evvelden o süreçten kendisine kadar gelen nimeti, kendisine kadar gelen o zamana kadarki sürecini görmek zorundadır. Yoksa nimetin farkına varamaz.
Siz bugüne kadar zaten bütün programlarımızda ezel ebed çizgisinden sürekli bahsettiniz.
Harikasın Nesibe Hanım. Aynen bunu anlatmaya çalışıyorum.
Burada da yine aynı konuya
çok teşekkür geldik. Ederim. Bakın ben deniz programdan sonra bu ifadeyi unutabilirdim. Çok teşekkür ederim. Bu dinlemenin bereketidir. İşte bu ezel ebed çizgisinde oluyor bütün hadise.
Yani bütün kavramlar da aynı şekilde.
O zaman doğruluğu tespit ederken neye bakmalıyız Nesibe Hanım?
Geçmişimize.
Ezel ve ebed çizgisinden bakmanız lazım. Bugün doğru olmanız yetmez. Ezelden bu iş size ne kadar doğru gelmiş ve ebede doğruluk adına ne götüreceksiniz?
Peki bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Geçmişinde doğruluk, dürüstlük konularında sıkıntı varsa gelecekte bu konuda zorlanabilme
harikasınız.
İhtimali.
Harikasınız. Evet. İşte şimdi tam buraya geldik. Adem bunu aştı. Bakın Adem'e bakalım dedik. Ne oldu? Yahu dile kolay. 100 sene. Dile bile kolay değil. Bak telaffuz edemiyor insan. 100 sene. 150 sene diyen de var. Ağlamasından otlar bitti diyen var. Hazreti Adem. Peki ne olmuş? Cennetten düşmüş de ne olmuş? O düşüş bir şey vermek içindir. İhbitu kelimesi zaten bunu ifade eden bir kelimedir. Şimdi Arapça detayına girmiyorum ama konuştuğumuz sözleri afaki zannetmesinler diye bazen ilmi böyle dokunmalar yapıyorum ki konuştuğumuzun farkındayız. Siz de ona göre dinleyin. Tarzında peki, bir şeydir bu, sinyaldir, işarettir. Hazreti Adem aleyhisselam güle oynaya gelmedi dünyaya. Ağlayarak geldi. Eğer biz bir tövbenin kabulü için gözyaşı dökmeyi konuşuyorsak, bir kere iki kere ağlamayı değil, Hazreti Adem'in ağlayışına bakalım. Ama Adem'in aldığına bakalım. Doğrulukla aldı. Eğer ama sen böyle yapsaydın ben bunu yapmazdım. Şöyle oldu ama. Ama öyle oldu ama ben de bunu yaptım. Daldan dala, daldan dala, daldan dala atlayan şeytan karakterindeki bozukluğu ortaya koyar. Bir insan, bakın bugün modern tıpta ve psikiyatride, psikolojide bile bu taktiği uyguluyorlar. İçkiyi bırakmak mı istiyorsunuz? Grup terapisini alıyorlar sizi. En önce kalk diyorlar, söyle. Evet, ben bir alkoliyim. Bu sözü söylemeden adamın tedaviye başlaması imkansız çünkü. En önce yüzleşecek.
Bu da yine kendini tanımak demek.
Bunlar hep bizden alınma şeylerdir. Gazali'den otlanmadır bunlar. Yani bunlar hep odur. Bir insan, bırakın şeyi, bugün çağımızı tehdit eden hastalık, obezite. Evet, ben şişmanım kardeşim. Yok, biraz göbek var. Erkekte göbek olması lazım. Hafif bir şey o. O kadar da önemli değil canım. Ben zaten, aldatma kendini. Bak, bu sahtekarlık senin sahte şeylere yönelmene vesile oluyor. Hayatını bitiriyor. Peki ben de sana şunu sorarım. Bir obeziteyi, bir sigara bağımlısı oluşu, bir içki müptelası oluşunu bile kendi kalbinde, kendi yüreğinde ikrar etmeden o sahayla alakalı bir düzelme yaşamıyorsan ve bunu kabul etmediğinde ziyanın devamlı artıyorsa, soruyorum sana, 3 günlük, 5 günlük dünyada ölçülebilir ve telafi edilebilir olduğunu düşündüğümüz bu dünya hayatındaki nimetler bile elinden gidiyorsa, ebedi nimetler için bu şahsiyetinle yüzleşmemen sana neler kaybettiriyor? İşte soru budur. Ve doğruluk meselesi buradan kaynaklanır.
Mail etmek meselesi de bu konuda burada devreye girebilir mi?
Harika. Evet. Aynen öyle. İnsanın doğru olan şeyleri, Nesibe Hanım, ben doktora falan, hekime gittiğimde, işte şeker vesaire falan olduğunda, bak dedi, sen dolabı açtığında ilk önce şunu yiyorsun, bunu yiyorsun, seviyorsun. Halbuki dedi, onları aslında sen sevmiyorsun. İşte şeker düşmesinden şöyle algılanıyor. Ya ben de diyorum ki, ya şimdi 40 yıllık Fatih bana mı anlatıyorsun yani? Hekim olduğunda şimdi beni mi? Hayır, adam haklı. Beslenme düzeninizi değiştirdiğinizde hakikaten aynen adamın dediği gibi, yani o şu yiyecekle bu yiyecek arasında hatta protein olan şeyler daha çok özlemeye başlıyorsunuz. İnsan hemen alışabilir. O zaman niye ben kendime zarar verebilecek, ben gibi kabul ettiğim bir sahteciliği kendi nefsimde kabul edeyim? Doğru olduğunuzda doğruları istemeye başlarsınız, doğruya meyledersiniz. Yani soruyorum size. Yalancı olan, insanları sömürmek isteyen, soyuyla övünmek isteyen, faiz yemek isteyen bir Ebu Cehil'in dosdoğru Muhammedül Emin'i böyle içine sindire sindire kabul etmesi mümkün olabilir mi? Ancak şunu yaparlar ki günümüzde de bu yapılmaktadır. Hatta nerede yapılmaktadır siz düşünün. Ben ille de bir ülke kastetmiyorum. Doğru bir insan mısın sen? Allah korkun var, ahlaki kaygıların mı var? Ne yapar biliyor musunuz? Sizin mülkünü beklemek için çok iyi kullandırır. Kasanızı size beklettirir. Yolunuzu, belediye hizmetlerini size yaptırır. Ama hiçbir zaman kendi elinin altındaki şeyi size vermez. Sizin doğruluğunuzdan rahatsız olur o.
Çünkü o doğru değildir aslında.
Çünkü o artık alıştığı gibi. Aynı Hazreti Mevlana'nın Hazreti Ali'ye de nispet edilen sözü gibi. Bir insan inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bu çok güzel bir sözdür. Ya, hakikaten tam yerini bulan bir sözdür. Doğruluk meselesi bizim sadece karı koca ilişkileri, insan ilişkileri, ticari, çocuk, çoluk ilişkilerinde doğru sözlü olmak lazım. Pembe yalan, beyaz yalan, gri yalan, ki aslında bunlar çok ileri bakıldığında askeri propagandalar, siyasi propagandalara kadar gider. İnsanlar konuşuyor bazı şeyler ama sözün nereye gittiğini bilmiyorlar. Şu anda da zaten basın, medya, sosyal medya bunları kullanmaktadır. Bu algıdan da habersizdir. Ama biz o kadar teferruata girmeyelim. Fakat şunu, ne kurtarabilirsek kârdır fehvasınca şunu söyleyelim. Bir insanın gönlü doğruluğa alışmışsa, doğru olan şeye karşı muhabbeti varsa, o insan zaten gayri ihtiyari doğru şeylere doğru gitmeye başlar. Doğruluk üzere gider. Zaten bu doğru gidişe aynı şekilde sırat-ı müstakim denir. Alimi tarif ediyor İmam Gazali ve Hazreti Mevlana. Ne diyor biliyor musunuz? Alim kime denir? Herkesin kendine göre söylediği bir şeyler vardır. Alim şuna denir, buna denir. Allah'ın razı olduğu doğru hislere sahip olan zata alim denir diyor. Bir daha söylüyorum. Allah'ın razı olduğu doğru hisleri alabilme, anlayabilme kabiliyetine sahip olan zatlara alim denir. Yoksa yani küfeler dolusu, merkep yükü, kitap okuduğu halde bu ümmeti ifsad eden, efendim dilinde ayet Kur'an olduğu halde anlayışsızlıkta zirve yapan, kendisine göre bir din anlayışı yüzünden başkalarının dindarlığını, ahlakını küçük gören bir sürü insan vardır. Bir sürü insan vardır. Bunun sebebi nedir? Kendi doğrularıyla yüzleşmemişlerdir. Sahte benlik, sahte şeylere karşı alakayı arttırır. İşte bu doğru olan insan, Nesibe Hanım, hata etse de hiçbir zaman yıkılmaz. Doğru bir yerde durduğu için teşhis yapabilecek kuvveti olur. Teşhis yapabilenin de tedavi etme şansı vardır. Doktora gidiyorsunuz, doktordan saklıyorsunuz hastalığınızı. Ayağın ağrıyorsa söylemiyorsun. Boynumda galiba, şudur. Bir adam ilaç alması mümkün müdür? Biz din hakkında, ahlak hakkında ve Allah hakkında. Başkasına karşı günah çıkartmayı konuşmuyorum. Ama Allah'a karşı bakan yönümüzde ve içimizdeki o feyizle gelen o aydınlanmada karşımıza doğru bir ayna aramaktansa kendimize göre bir ayna aramayı tercih ediyoruz. Şişmansak bizi zayıf gösteren bir ayna istiyoruz. Ağzımız küçükse büyük, gözlerimiz küçükse büyük. Ne bileyim, kendimize göre bir şey yapmak istiyoruz. Bugün plastik cerrahinin bilmem nesinin estetiğinin falan artması nedir acaba? Sadece bir güzel görünmek midir? İnsanlar şu anda kendi doğru şahsiyetleriyle yüzleşmekten nefret eder hale geldikleri için ağızlarında sevgi sözcüğü olduğu halde aşk ve ahlakı hayatlarında bulamamaktadırlar. Doğruluk, aşk ve ahlakın dokunabileceği insan olmanız için sizde ilk lazım olan şeydir.
Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Tam da burada kalalım. Bir Eyvallah. Dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.